Meclis gündemi. Meclis gündemi programından merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Programı spikeriniz ben Dilek Beyhan Günalp ve Murat Baran birlikte hazırladık. Program danışmanımız Hakkı Kurban, sesimizi sizlere ulaştıran arkadaşımız Nuri Göktaş. Meclis gündemi programına ulaşmak isterseniz telefonlarımızı hatırlatalım. +90 312 463 34 19 463 34 21. E-posta adresimiz meclisgundemi@trt.net.tr. Facebook sayfamızdan da ulaşabilirsiniz. TRT TSR Meclis Gündemi ve Twitter adresimiz ise TRT TSR Meclis GU1. Stüdyomuzda Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonları üyesi, Türkiye-Özbekistan Dostluk Grubu üyesi, Türkiye-Macaristan Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Bursa Milletvekili, Avukat İsmail Aydın bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza.
Hoş gördük, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz ve gazeteci Hakkı Kurban, siz de stüdyomuza hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bugün 3 ayların habercisi Regaip Kandili ve biz dinleyicilerimizin Regaip Kandili'ni kutlayarak başlayalım istedik. Dün de 21 Mart'tı ve Nevruz Bayramı'ydı. Türk dünyasının ve bizi dinleyen tüm dinleyicilerimizin Nevruz Bayramı da kutlu olsun diyelim. Biz Sayın İsmail'le, Sayın İsmail Aydın'la güncel gelişmeleri değerlendireceğiz. Türkiye-Özbekistan ilişkilerini ele alacağız. Türk dünyasıyla ilgili ilişkileri konuşacağız. Biraz önce de söylediğim gibi Nevruz Bayramı'ydı. Nevruz Bayramı'nı da bizlerle paylaşmasını isteyeceğiz ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri. Ama öncelikle Hakkı Kurban, meclisin ajandası oldukça yoğun, onu biliyoruz. Bu hafta milletvekillerinin gündeminde öne çıkan başlıklar nelerdi?
Evet, dün Meclis Genel Kurulu'nda hakikaten çok önemli bir düzenleme kabul edildi. Kamuoyunda torba tasarı olarak biliniyor. Vergi kanunlarıyla bazı kanunlarda ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapan bir tasarıydı bu kabul edilen ve toplumun her kesimini ilgilendiren düzenlemeler var. Hurda teşviki geliyor bu kanunla birlikte. Cumhurbaşkanının onaylaması durumunda resmi gazetede yayımla birlikte yürürlüğe girecek. Bunu belirtelim. 16 yaş ve üzerinde yaklaşık 6 milyon yaşlı araç eğer trafikten çekilecek olursa 10 bin liralık ÖTV indiriminden yararlanacaklar. Bunun yanı sıra öğrencileri ilgilendiren önemli bir madde var. Öğrencilere yönelik eğitim ve yurt temini faaliyetinde bulunan kamu yararına çalışan derneklere belirlenen şartları yerine getirmeleri kaydıyla mülkiyeti hazineye ait ve kamuya ait taşınmazlar üzerinde 49 yıllık bedelsiz irtifak hakkı tanınabilecek bu düzenlemeyle. Bunun yanı sıra özellikle motorlu taşıtların üretiminde kullanılan radyo, hoparlör, monitör gibi ürünler var. Onlardan ÖTV alınıyor. Bu ürünlerin faturaların beyan edilmesi halinde üreticiye ÖTV iadesi sağlanmış olacak. Bu da önemli bir düzenleme olarak görünüyor. Bunun yanı sıra özellikle 10 Haziran 2003 ile 13 Mayıs 2014 tarihlerinde kömür ve linyit madenlerinin yeraltı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucu ölen sigortalıların eş ve çocuklarından biri, eşi veya çocuğu olabilir, yoksa kardeşlerinden biri kamu kurumlarında işe alınacak. Bu da önemli bir düzenleme olarak tasarıda yer alıyor. Bunun yanı sıra Meclis Genel Kurulu'nda bugünden itibaren KDV kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik öngören tasarı gündeme alındı. O da hakikaten çok önemli değişiklikler getiren bir düzenleme olacak. Şöyle bir komisyonlara baktığımızda dün sen biraz önce dile getirdin, Nevruz günüydü. Bunun yanı sıra dün aynı zamanda Down sendromu ile ilgili farkındalık günüydü. O da önemli bir etkinlik gerçekleşti mecliste.
Meclis Down olmak sendromlar istiyoruz dediler hatta.
Evet, meclise geldiler. Evet. Ve bununla ilgili bir araştırma komisyonu kurulması planlanıyor Dilek. Önümüzdeki günlerde böyle bir komisyon kurulursa Down sendromların yaşadığı sıkıntılar değerlendirilecek, çözüm önerileri gündeme gelecek. Hemen belirtelim, Down sendromu bir eksiklik ya da bir sıkıntı değil, aksine bir kromozom fazlalığı ile ilgili bir konu. Dolayısıyla bu konuyla ilgili toplumun bilinçlenmesi hakikaten önem taşıyor. Türkiye'de 80 bin civarında Down sendromlu insan bulunuyor. Bunu da belirtelim. Evet. Bunun yanı sıra Zeytin Dalı Harekatı yakından takip ediliyor milletvekilleri tarafından. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün harekat kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3698 olduğunu bildirmişti. Mücadele devam ediyor şüphesiz. Özellikle Afrin ve çevresinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ardından Türk Sivil Kuvvetleri diyebileceğimiz sivil toplum kuruluşları devrede. Kızılay insanların ihtiyaçlarını karşılıyor. AFAD devrede aynı şekilde. Pek çok sivil toplum kuruluşu da ihtiyaçları karşılamak için seferber olmuş durumda. Önümüzdeki günlerde dönüşlerin daha da artmasını bekliyoruz. Son bir not aktaralım. Üzücü bir bilgi. Eski milletvekillerinden MHP eski milletvekili Deniz Bölükbaşı vefat etmişti. Onun cenaze töreni gerçekleştirildi bugün ve son yolculuğuna uğurlandı.
Allah rahmet eylesin.
Allah rahmet eylesin diyoruz. Salı günü eski bakanlardan Hasan Celal Güzel'i uğurlamıştık. Pazartesi günü de Gaziantep milletvekili ve Cumhuriyet Senatosu üyesi Mehmet Kılıç, eski Ticaret Bakanı Mehmet Fenli İslimyeli de törenlerle son yolculuklarına uğurlandı. Her birine Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu notu da aktarmış olayım.
Evet, teşekkür ediyoruz Hakkı Kurban. Yine meclis gerçekten yoğun bir tempoyla çalışıyor gördüğümüz kadarıyla. Ben dinleyicilerimize bir kez daha hatırlatayım. Stüdyomuzda Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonları üyesi AK Parti Bursa Milletvekili Avukat İsmail Aydın bizlerle birlikte. Aslında Sayın Aydın Bursa Milletvekili ama normal İzniklisiniz değil mi?
Evet.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu bir avukatsınız. AK Parti'nin kuruluşundan itibaren gerek Bursa'da gerekse parti içinde ve parlamentoda çeşitli görevler üstlendiniz. Dinleyicilerimize sizi hatırlatmak istiyoruz izninizle. Mecliste önceki dönemlerde anayasa, milli savunma ve dilekçe komisyonlarında da görevler almıştınız. Dinleyicilerimiz size özellikle anayasa değişikliği süreçlerindeki çabalarınızdan hatırlayacaklar. Halen Avrupa Birliği Uyum ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonlarının yanı sıra Türkiye-Macaristan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı ve Türkiye-Özbekistan Dostluk Grubu üyeliğiniz devam ediyor. Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamenter Asamblesi ve Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Türk gruplarındaki üyelikleriniz devam ediyor. Yani aslında şöyle bakacak olursak parlamentonun en etkin isimlerinden birisiniz diyebiliriz. Öncelikle Zeytin Dalı Harekatı'nı konuşmak istiyoruz sizinle. Zira Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü olan 18 Mart Pazar günü Afrin'e Türk bayrağı dikilerek tarihi bir adım atılmış oldu. Harekatta gelinen aşamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Önümüzdeki günlerde nasıl bir gidişat bekleniyor?
Ben teşekkür ediyorum öncelikle böyle güzel bir tanıtım yaptığınız için eksik olmayın. Ben de sözlerimin hemen başında bizi dinleyen kıymetli dinleyicilerimizin Regaip Kandilleri'ni tebrik ediyorum. İnşallah İslam aleminin Regaip Kandili esenlikler getirir diyorum. Yine sizin de belirttiğiniz gibi şu anda Türk dünyası bir bayram yaşıyor, Nevruz bayramı yaşıyor. Bütün Orta Asya ve Türk dünyasının ortak değeri olan Nevruz bir hafta boyunca etkinlik olarak kutlanıyor. Her ne kadar 21'i başlangıcı da olsa ama bir haftalık yoğun bir etkinlikle geçecek. Bu nedenle Türk dünyasını da Nevruz Bayramı'nı da tebrik ediyorum. Şimdi sizlerin de ifade ettiği gibi Afrin harekatımızın, Zeytin Dalı harekatımızın sonuna geldik. Çok güzel bir tefavuk oldu. 18 Mart itibariyle şehir merkezi düştü. Güvenlik güçlerimiz şehir merkezini ele geçirdi. Bir yandan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin kutlamalarını yaparken böyle güzel müjdeli bir haber yaşadık. İki bayramı, milletimiz iki bayramı aynı anda yaşadılar. Şimdi şeye bakmak lazım. Afrin'in şu andaki coğrafi konumu bizim için daha ziyade önemli. Biliyorsunuz Suriye'nin özellikle kuzeyinde iç savaştan dolayı maalesef PKK-PYD'de bir terör örgütünün bir yapılanması söz konusuydu. Oradaki boşluktan faydalanan özellikle PKK ağırlıklı yapılanma maalesef orada bir koridor oluşturmak istedi. Bugüne kadar Türkiye'nin bütün dünya kamuoyunda haklı bir şekilde terörle mücadele noktasında buna hiçbir şekilde göz yummayacağını, kendi ülkesinin sınırlarının ve iç güvenliğimizin söz konusu olduğunu biz defalarca uluslararası arenada bunu anlattık. Hatırlarsanız bundan önce sınırlarımızda bombalar patladı. Biz sivil insanlarımızı yitirdik. Bunların tamamı bizim sınır güvenliğimizin hemen dibimizde var olan bu yapılanmadır. Hem PYD terör örgütü yapılanması hem DAEŞ terör örgütü yapılanması. O nedenle Sayın Cumhurbaşkanımız defalarca bu işi uluslararası kamuoyunda ve iç kamuoyunda da dile getirdi. Hiçbir şekilde biz ülke olarak sınır güvenliğimizi, ülkenin insanlarımızı, sivil insanlarımızın güvenliğini tehlikeye atmayacağız dedik. Ve bunun ilk hareket olan Elbap'taki harekatı hatırlarsanız yine oradaki bir DAEŞ yapılanması söz konusuydu. Güvenlik güçlerimiz orada da bir hareket gerçekleştirdiler. Ve şu anda orada neredeyse bir yıl sessiz sakin bir yaşam söz konusu. Biz güvenliğini sağlıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri halen orada güvenliği sağlıyorlar. Fırat Kalkanı harekatı sonrasında. Ama oradaki yerel unsurlar da kendi işlerinde bir yaşam oluşturdular. Bir yönetim kurdular. Bu şehirlerde Cerablus'ta, Elbap'ta, bu şehirlerin tamamında şu anda da Suriyeliler bir yaşam, sessiz sakin bir yaşam sürüyorlar. Bu bölgeden de Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan Suriyeliler kendi ülkelerine göç ettiler. Ve yine hemen Hatay'ın dibinde biliyorsunuz sınırımızın dibinde Afrin'de de bir PKK yapılanması söz konusuydu. Sayın Cumhurbaşkanımız bir gece ansızın gelebiliriz dedi. Yine bir gün akşam 17 saatlerinde silahlı kuvvetlerimiz bu harekatı gerçekleştirdiler. 2 aylık bir süre zarfında çok titiz bir çalışmaydı. Aslında bizim silahlı kuvvetlerimiz için inanın Afrin'i ele geçirmek 2 günlük meseleydi. Hiç bizim için şey değil. Bizim silahlı kuvvetlerimize olan güvenimiz, silahlı kuvvetlerin teknik donanımı, oradaki terör örgütünü 2 gün içerisinde Afrin'i tamamen almaya elverişti. Ama biz ısrarla şunu dile getirdik. Birincisi hiçbir sivil kayıp olmamasını arzu ettik. Bir ikincisi de bu operasyonu yaparken silahlı kuvvetlerimizin de Mehmetçiğimizin de kayıp vermemesini önemsedik. O nedenle çok titiz bir operasyon yaptı silahlı kuvvetlerimiz gerçekten. Dünya kamuoyunda da maalesef yanlı ve kasıtlı uydurma haberlerin haricinde hiçbir sivilin ölmediği, hiçbir problem yaşamadığı bir hareket gerçekleştirdik. 2 ayın sonunda da silahlı kuvvetlerimiz Afrin merkezine girdiler. Şu anda Afrin'i tamamen terör örgütünden temizledik. Ancak silahlı kuvvetlerimizin henüz işi bitmedi. Biliyorsunuz orada bir takım bubi tuzakları söz konusu. Bir takım evlerde yaptıkları tuzaklar, bombalar ya da mayınlamalar söz konusu. Bunların tamamını temizleyeceğiz. Yine Sayın Murat Bey ifade ettiler az önce. Bir yandan da oradaki sivil hayatın, sivil yaşantının devam etmesi için bir yandan AFAD, bir yandan Kızılay, sivil toplum kuruluşları da oradaki Suriyelilerin yaşamlarını daha iyi şartlarda yapmaları noktasında da çalışmalara başladılar hızlı bir şekilde. Aynı Elbap'ta olduğu gibi silahlı kuvvetleri oranın güvenliğini sağlayacaklar. Ama oranın yönetimi Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği Suriyelilere gibi Suriyelilere aittir. Suriyelilerindir. Suriyeliler orada kendi yerel yönetimlerini, yerel teşkilatlarını yaparak yaşamlarına devam edecekler. Ama bizi bir yandan Milli Eğitim Bakanlığı olarak oranın eğitim, çocukların eğitim görmesi için okulların da bir anda rehabilite edilmesi, boyanması, yapılması ve çocukların okulların devam etmelerinin yine ifade ettiğiniz gibi hastanelerin de görevlerine devam etmesi için sağlık alanında, ilaç alanında bir takım desteklerimiz olacak. Onların kendi ayakları üzerinde duruncaya kadar biz oraya gereken bütün desteği vereceğiz. Fırat Kalkanı harekatı da, Zeytin Dalı harekatı da arzu ettiğimiz anlamda gerçekleşen ve Türkiye'nin yüz akı harekatlar olarak tarihteki yerini alacaklar. Şu an itibariyle harekat her ne kadar bitse de ama bizim Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifadesi şu. Biz hiçbir şekilde güney sınırlarımızda bir terör yapılanmasına, terör devleti yapılanmasına müsaade etmeyeceğiz. O nedenle işimiz henüz bitmedi. Her ne kadar Zeytin Dalı harekatımız bitse de yine sırada Münbiç var ve Tel Abyad var, diğer bölgeler var. O nedenle tamamen ülkemizin güvenliği, ülkemizin sınırlarının güvenliği garanti altına alıncaya kadar biz bu işlemlere devam edeceğiz. Evet. Biz biliyorsunuz bu harekatı uluslararası haklardan kaynaklanan bir harekatımızdır. Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne dayanıyoruz ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na harekata başladığımız andan itibaren haber verdik ve uluslararası haklardan doğan uluslararası sistemden doğan bir hakkımızı kullanarak bu operasyonumuzu gerçekleştirdik ve ilk harekat Fırat Kalkanı harekatını yaptıktan sonra içeride artık eskisi gibi terör örgütleri bomba patlatmak, eylem yapmak, sivil halkımızı hayatımıza zarar verme noktasındaki eylemleri bitti. Çünkü biz sınır güvenliğimizi dolayısıyla sağlamış olduk. Hem Fırat Kalkanı Harekatı hem Zeytin Dalı Harekatı bizim kendi insanımız için, sınır güvenliğimiz için yaptığımız harekatlardır.
Evet, tabii sahada Türk Silahlı Kuvvetleri Özgür Suriye Ordusu ile birlikte bu harekatı yaparken aslında müthiş bir propagandaya karşı da mücadele sergilendiğini gördük. Çünkü şöyle bir fotoğraflara baktığımızda Amerika'nın bazı terör örgütleriyle birlikte örneğin Rakka'ya gerçekleştirdiği, Musul'a yönelik harekata baktığımızda yine orada da şehirlerin neredeyse darmadağın edildiği kareler gördük. Oysa Afrin'e bakıldığında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sadece insana değil, çevreye, ibadet merkezlerine, hastaneler, okullara kesinlikle hedef almadığını net olarak o fotoğraflardan ve görüntülerden görüyoruz. Aslında bunu anlatabilmek için de arka planda müthiş bir çalışma yürütüldüğünü gördük. Aynı şekilde siz de Avrupa'da çeşitli görevlerde bulunuyorsunuz Avrupa Birliği içerisinde. Oralarda da milletvekillerine anlattınız, aktardınız, görüşmeler yaptınız. Nasıl bir izlenim edindiniz? Arka planda da sanıyorum güçlü bir mücadele yürütüldü.
Her şeyden önce hatırlattığınız için teşekkür ederim. Tabii bu Zeytin Dalı Harekatı'nda ÖSO yani Suriye Özgür Suriye Ordusu birlikleriyle beraber hareket ettik. Onların da bizim silahlı kuvvetlerimizde çok fazla destekleri oldu, faydaları oldu, yararları oldu. Her şeyden önce alanı çok iyi bilen, alan hakimiyetleri olan, bölgeyi tanıyan insanlar da. Bir de biliyorsunuz biz daha önce EİT Donat kapsamında bir takım Suriye unsurlarına da eğitim verdik, silahlı eğitim verdik. Bu eğittiğimiz güçler de bu harekatta bize tamamen yardımcı oldular. Ve az önce ifade ettiğiniz gibi bizim her şeyden önce en önemli, en fazla sakındığımız şey sivil insanların zarar görmemesi, şehirlerin zarar görmemesi. Hiçbir şekilde aslında şu anda sosyal medyada da bu bahsettiğiniz olay dile getiriliyor. Doğu Guta'nın fotoğrafları gösteriliyor. İşte diğer şehirlerin fotoğrafları ama Afrin dimdik, sapasağlam ayakta duran bir şehir. Bu da bizim silahlı kuvvetlerimizin hassasiyetlerinden kaynaklanan, operasyonun hassasiyetlerinden biriydi. Az önce söyledim. Biz birkaç gün içerisinde burayı ele geçirirdik. Ama biz hem sivil zayiat olmasın, hem asker zayiatımız olmasın, hem çevre duyarlılığı için çok ince bir operasyon yaptık. Çok tutarlı bir operasyon yaptık. Dünya kamuoyunda da siyaseten Türkiye'ye, uluslararası sistemde Türkiye'yi sıkıştırmak isteyen birkaç ülkenin cılı sesi haricinde ciddi anlamda hiç kimsenin eleştireceği bir operasyon değildi. Ama sizin ifade ettiğiniz gibi bizim uluslararası platformlarda bir araya geldiğimiz milletvekilleriyle ya da diğer ulusların devlet başkanlarıyla, bakanlarıyla bir araya geldiğimizde birebir görüştüğümüzün tamamı herkes Türkiye'ye hak veriyor. Türkiye'nin en tabii hakkıdır, güven sınırının sağlanmasıdır ve bu operasyonda Türkiye'de desteklediklerini söylüyorlar. Ama maalesef iş siyasete gelince, açıklamalara gelince herkes Türkiye'nin bir an önce bu topraklardan çekilmesini, operasyonu durdurmasını gibi şeyler söylüyorlar. Ama Türkiye'nin haklılığı ortada. Sadece bunlar cılı sesler. Ciddi anlamda hiçbir karşılığı olmayan sesler. Sayın Cumhurbaşkanımızın da birçok kez ifade ettiler. Eğer sizi yüzlerce, binlerce kilometre öteden ilgilendiren bir husus yokken buralara asker getiriyorsunuz, buralarda operasyon yapıyorsunuz. Ama Türkiye'nin neredeyse 1000 kilometrelik bir sınır güvenliği söz konusu. Hemen sınırımız söz konusu. Tarih, kültür birliğimiz olan insanların can güvenliği söz konusu. Ve yine bizim her şeyden önce kendi insanımızın can güvenliği söz konusudur. O nedenle en fazla Türkiye'yi ilgilendiren bir husustur. Türkiye'nin güvenliğini ilgilendiren bir husustur. En fazla Türkiye'nin söz söylemeye hakkı olan bir husustur. Aslında uluslararası camiada da Türkiye'nin ciddi anlamda bu operasyonda karşılığı vardır.
Evet. Hakikaten gıpta edilecek bir operasyon gerçekleşti. Tarihe geçecek çünkü hakikaten Afganistan'a, Irak'a geçtiğimiz süreçte Suriye'de gerçekleştirilen diğer ülkelerin operasyonlarına bakıldığında şehirler darmadağın edildi, insanlar göç etmek zorunda kaldı. Döndüklerinde bir şey bulamadılar ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Özgür Suriye Ordusu ile birlikte gerçekleştirdiği harekatlar sonrası baktığımızda şehirlerin en yaşanabilir Suriye kentleri haline geldiğini görüyoruz. Afrin'de de bunun göstergelerini göreceğiz önümüzdeki günlerde.
Elbette, yani şimdi düşünecek olursak yapılan bu operasyonla biraz önce senin de söylediğin gibi Hakkı Kurban Fotoğraflara baktığımızda diyorsunuz, orada yapılan insan katliamı söz konusu. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun yapmış olduğu eylem, burada amaçlar aslında net bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun terörle yapmış olduğu mücadeleyi biz görüyoruz. Sivillerle insanların işinin olmadığını görüyoruz. Ama öteki tarafa baktığımızda onların amacınınsa o toprakları ele geçirmek, orada bulunan insanların göç etmesine yol açmak gibi birçok şey. Hani buradan bile bakıldığında aslında yapılan işlemden bile aslında amacın ne olduğu net bir şekilde ortaya çıkabiliyor.
Bu konuyu önümüzdeki programlarda da konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü harekatlar devam edecek.
Özellikle şunu da ifade etmek istiyorum. Bu bölgede, yani şu anda Suriye'de Amerika'nın bir takım operasyonları söz konusu, Rusya'nın operasyonları söz konusu. Tabii yani Suriye devleti, eski devleti diyelim, Beşar Esad'ın operasyonları söz konusu. Tabii biz de bir harekat gerçekleştiriyoruz. Hem Rusya'nın hava harekatında yaptığı hava harekatlarında yüzlerce sivil öldü. Hem Amerika'nın bir takım operasyonlarında yüzlerce sivil öldü. Önce kabul etmediler sivil olduğunu. Ondan sonra bir müddet sonra özür dileriz, sivilmiş, yanlış olduğu gibi ifadeler kullandılar. Zaten Esad'ı hiç söylemiyorum. Çünkü onlar hiçbir şekilde ne sivil ne silahlı kuvvet gözetmeden bütün sivil alanlarını bombalıyorlar. Ama Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özellikle hava harekatlarının yüzlerce, binlerce hava harekat yaptık. Binlerce sorti yaptık. Bir tane daha sivil ölmedi. Sivil kaybımız olmadı. Bu da Türkiye'nin ne kadar bu konularda hassas olduğunun bir işareti.
Sayın Aydın'a hemen bu konuyla ilgili ben hemen bir soru daha yöneltmek istiyorum. Hani birçok açıklamalar da geldi. İşte Amerika Birleşik Devletleri biz bunu anlayamıyoruz dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı bu işi. Avrupa'dan da yine öyle. Biraz önce siz de söylediniz, cılız sesler yükseldi. Neyi anlayamıyorlar diye size sormak istiyorum. Suyunuzu için buyurun.
Şimdi şunu ifade edeyim. Birebir görüşmelerde inanın herkes bize hak veriyor. Birebir görüştüklerimizde, anlattıklarımız, evet siz haklısınız, en tabii hakkınızdır, bunu yapabilirsiniz. Bu en üst düzeyden en alt düzeye kadar, az önce ifade ettim. Evet. Mesela ben geçtiğimiz hafta Güneydoğu Avrupa Parlamenterler Asamblesi'nin Slovenya'da bir toplantısı vardı, genel kurulu vardı. Orada da söz aldım, dile getirdim. Yani Balkan ülkelerinin tamamının orada temsilcileri vardı. Tamam, bize hak verdi. Yani siz haklısınız, en tabii haklısınız.
Çünkü orada bir terör var, evet. Terör gruplarıyla savaşılıyor.
Ama maalesef ülkelerin Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları ya da sözcülerin açıklamalarını iş gelince işte Türkiye'yi anlayamadıklarını, bu operasyonun bir an önce durması gerektiğini ya da işte Amerika Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları. Oysa Tillerson Türkiye'ye geldiğinde Türkiye'ye açık bir şekilde bu şeyin de haklı olduğunu, anladıklarını, anlamaya çalıştıklarını ifade ettiler.
Biraz da iki yüzlü bir siyaset var yani, galiba.
Maalesef.
Onu görüyoruz. Evet. Tabii efendim, Slovenya'dayım dediniz. Ondan önce de bildiğimiz kadarıyla Özbekistan'a gittiniz. Evet. Orada da önemli bir toplantı vardı. Türkiye-Özbekistan parlamentolar arası dostluk grubu heyetiyle birlikte oradaydınız. Özbekistan'la son dönemde ilişkilerin hızla geliştiğini görüyoruz. Karşılıklı ziyaretler de var. Öncelikle şunu soralım. Nasıl bir izlenim edindiniz oradaki temaslar sırasında ve Özbekistan'la ilişkilerimiz şu an hangi aşamada?
Şimdi şunu ifade edeyim. Biz Türkiye-Özbekistan dostluk grubu parlamento heyeti olarak 5 milletvekili arkadaşla beraber oraya gittik. İstanbul milletvekilimiz Haydar Ali Yıldız başkanlığında bir parlamento heyetiydik. Özbekistan parlamentosunun davetlisi olarak oraya gittik. Şunu ifade edeyim ki orada gerçekten çok üst düzeyde bir karşılama söz konusuydu. Yaptığımız bütün toplantılarda, bütün şeylerde Türkiye'yi çok önemsediklerini hissettik. Şöyle, Özbekistan'la Türkiye arasındaki yıllara sari olarak gerçekleştirilen bir takım girişimlerimiz var bizim. Özellikle 16 Aralık 1991'de Özbekistan bağımsızlığını kazandı, biliyorsunuz. İlk bağımsızlığını tanıyan ülke de Türkiye'ydi, Özbekistan'ın bağımsızlığını tanıyan. Ve ilk diplomatik misyon şefini de biz kurduk, orada atadık. Ve bugüne kadar geçtiğimiz günlerde de biliyorsunuz 25. yıl etkinliklerini kutladık. Orta Asya'dan.
Çeyrek asır oldu.
Türk Cumhuriyeti'nin. Evet.
Yani Türkiye'nin diplomatik ilişkileri.
Çeyrek asır oldu orada diplomatik ilişkilerimiz kuruladı. Ve bugüne kadar özellikle Özbekistan ile ilgili inişli çıkışlı ilişkilerimiz söz konusu. Hatta bir 10 yıl hiçbir ilişkimizin olmadığı 90'lı yıllardan 94'lerden 2014'lü yıllara kadar hiçbir ilişkilerimizin olmadığı donuk dönemlerde geçirdik. Bunun tabii birçok sebebi var. Ama son dönemde, son 2 yılda geldiğimizde gerçekten Özbekistan'da ciddi anlamda ilişkilerimiz söz konusu. Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ziyaretinden sonra biliyorsunuz yeni Özbek Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanımızı ziyaret ettiler ve ondan sonra artık ilişkilerimiz çok fazla gelişti. Geçen yıl biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın bir Özbekistan ziyareti söz konusuydu. Burada da yüksek düzeyli işbirliği anlaşmaları yaptık. Onlarca anlaşma imzaladık. Ve karşılıklı ilişkilerimiz hızlı bir şekilde gelişmeye başladı. Şu anda öyle zannediyorum Mayıs ayında da Sayın Cumhurbaşkanımızın bir Özbekistan ziyareti söz konusu olacak. Biz de parlamenter arası dostluk grubu heyeti olarak bu iyi ilişkiler çerçevesinde Özbekistan'ı ziyaret ettik. Orada hem Ali Meclis Başkanı bizi karşıladı, hem Senato Başkanı bizi karşıladı ve onlarla karşılıklı toplantılarımız oldu. Onun haricinde Ali Meclis Başkanı ile karşılıklı da bir protokol imzaladık. İvedi bir şekilde takip etmemizin, ilişkilerimizin daha fazla gelişmesi, ekonomik ilişkilerimizin daha iyi seviyeye gelmesi noktasında da bir takım hedefler belirledik. Bu hedeflerin gerçekleştirmesi için çalışmalar yapıyoruz. Şimdi ben şunu ifade etmek istiyorum. Özbekistan her şeyden önce bizim tarih, kültür, coğrafya birliğimizin olduğu bir ülke ve ana yurdumuz dediğimiz ülkelerin başında geliyor. Çok ciddi bir tarih, kültür değerlerine sahip bir ülke Özbekistan. Onun haricinde dünyada sayılı pamuk üreticisi ülkelerden biri, ciddi anlamda tarım girdisi olan bir ülke. Ve hızlı bir şekilde dünyaya açılmak isteyen bir ülke. Dünyaya açılma istemesini de Türkiye üzerinden yapmaya çalışan bir ülke. Türkiye'yi kendine rol model kabul etmiş bir ülke. Özellikle az önce ifade ettim, yaşayan bir tarih. Zannedersem UNESCO Dünya Mirası'na da evet, üye olmak için müracaatları oldu. Bu tarihin mirasını da çok ciddi anlamda bugüne kadar korumuşlar. İyi muhafaza etmişler.
Tabii dinleyenlerimiz de hatırlayacaktır hemen. Buhara deyince, Taşkent deyince, Semerkant deyince aslında tarih sayfalarını şöyle bir araladığınızda hep karşımıza çıkar.
Evet.
Hakikaten müthiş bir tarih ve kültür birliği olduğunu görüyoruz.
Bizim de aynı zamanda gönül dünyamıza hitap eden hem Buhara hem Taşkent,
Semerkant
evet, bizim gönül dünyamıza hitap eden merkezlerdir. Mesela Şahin Akşibendi'nin türbesi oradadır. İmam Maturidi'nin türbesi oradadır. Yani bizim imam olarak kabul ettiğimiz. İmam Buhari'nin dinde Kur'an'dan sonra en büyük hadis kitabını yazan İmam Buhari'nin kabri oradadır. Ben öyle ümit ediyorum ki Mekke, Medine ve Kudüs'ten sonra Türk insanı için de yeni bir üçüncü bir merkez olarak, dini merkez olarak bu bölgelere Türk insanı yoğun bir şekilde gidip göreceği.
Uçuşlar başladı değil mi? İstanbul, Semerkant.
Evet, bir turizm merkezi evet, olacak. Biliyorsunuz Şubat ayı itibariyle vizeler tamamen kaldırıldı. Artık vize de söz konusu değil. Ve sizin de ifade ettiğiniz gibi Taşkent'ten sonra Semerkant'a Türk Hava Yolları seferlerine başladı. Bizim turizmde çok iyi olduğumuzu biliyorlar. Bizi örnek almak istiyorlar. Antalya'ya geldiler. Diğer şehirlerimize geliyorlar. Ve turizmde de Türkiye üzerinden canlanmak istiyorlar.
Şimdi kardeş şehirler olacak mı peki?
Tabii kardeş şehir protokollerimiz yaparız, olacak. Orada onu da görüştük. Özellikle bir Buhara'nın Bursa ile kardeş şehir olması söz konusu
sizin
olacak.
Evet. Seçim bölgenizde.
Yani çünkü çok örtüşen yanları var. Buhara'da bir kurucu şehir. Bizim Bursa'da biliyorsunuz Osmanlı'nın kurulu şehri. Ve her ikisi de bir tarih şehri her şeyden önce. Onun haricinde ortak birçok değeri var biliyorsunuz. Bursa için önem arz eden bir takım dinamiklerin merkezi aslında Buhara'dır. Buhara'dan gelen hareketler sayesinde gün yüzüne çıkmıştır. Bu ortak tarihi de biz kardeş şehir ilan ederek yapalım
evet,
istedik.
Sadece ülkeler değil şehirlerde kardeş olarak evet, öyle bir birlikte.
Bu arada birçok çalışmalar da var değil mi? Türk Soy'un çalışması var. Yunus Emre Enstitüsü'nün.
Evet, Yunus Emre Enstitüsü henüz kurulmadı orada. Kurulma aşamasında şu anda onun çalışmaları var. Ama TİKA'nın çok ciddi yatırımları var. Evet. Kendileri de TİKA'dan övgüyle bahsettiler.
Yurt dışı Avrupa toplulukları değil mi onlar da?
Yurt dışı Türkler, Türkler başkanlığı şüphesiz.
Yurt dışı Türkler akraba toplulukların özellikle öğrencilere, Türkiye'de okuyan öğrencilere bursları var. Evet, ama TİKA'nın yatırımları çok ciddi. TİKA biliyorsunuz bizim yüz akımız aynı zamanda dünya genelinde birçok ülkede hastane, okul, fabrika, iş her şeyi yapıyor. Yani bir oradaki insanların neye ihtiyacı varsa bir program çerçevesinde, bir proje çerçevesinde TİKA bunun tamamını karşılıyor.
Hayat götürüyor.
Yani. Hayat çok götürüyor. Önemli, evet. Bizim Türkiye'nin yüz akı.
Aslında Özbekistan özelinde konuştuk ama Türk dünyası için de çok özel çalışmalar var değil mi? Söylediğiniz kuruluşlara baktığımızda aslında Türk dünyası genelinde Azerbaycan'dan Kazakistan'a, Özbekistan'dan Türkmenistan'a, Kırgızistan'a kadar bütün o coğrafyada önemli çalışmalar yapılıyor herhalde.
Tabii tabii. Yani bütün Orta Asya bizim için çok önemli. Biliyorsunuz 1991'de, 92'li yıllarda bütün Orta Asya bağımsızlığı kazanınca Türkiye orada bir inisiyatif aldı. Ve bu ülkelerin bağımsızlıklarını ilk tanıdı ve bağımsız ülke olmaları yolunda da bir önder oldu. Biliyorsunuz Türkçe konuşan ulusların devlet başkanlarını bir araya getirdi. Türk soyu kurduk onun akabinde ve onun haricinde bugüne kadar da Türk dili konuşan topluluklarla ilgili parlamenterler arasında bir çalışma başlattık. Özbekistan buna üye değildi. Şu anda üyelik müracaatı hazırlıkları yapıyor. Özbekistan da buraya dahil olacak. Orta Asya'nın devletlerinin tamamı bu gruba dahil olmuş olacaklar. Ve biz Türkçe konuşan devletler toplulukları olarak yeni bir merkez kurmuş oluyoruz. Bunda tabii Azerbaycan da var, Özbekistan var, Türkmenistan var, Kırgızistan var. Orta Asya'nın bütün ülkelerini kapsıyor. Ve işbirliğimizde hem ekonomik anlamda ciddi bir işbirliği geliştiriyoruz. Hem Türk dilinin konuşulması ve ortak dilin canlandırılması noktasında da kültürel bir etkimiz söz konusu. Şu ana kadar Orta Asya'da yaptığımız ticaret hacmi olarak çok ciddi bir noktaya geldik. Özellikle Türkiye'nin inşaat alanında yaptığı yatırımlar şu anda 76 milyar dolara geldi. Toplam bütün Orta Asya Cumhuriyetlerindeki yaptığımız yatırımlar ve işbirliği. Ama bizim Özbekistan genelinde dış ticaret hacmimiz 1.2 milyar dolar. Bu yeterli bir şey değil. Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade ettiler. İlk etapta bunu hızlı bir şekilde 5 milyar dolara taşımak istiyoruz.
Bu potansiyel var şüphesiz.
Evet, ciddi bir potansiyel var. İlk dönemde oraya gidip yatırım yapan, daha sonraki o durgunluk döneminde Türkiye'ye dönmek zorunda kalan iş adamlarının tamamını kendileri çağırdılar tekrar. Yeni iş adamları, özellikle biliyorsunuz Özbek pamuğu çok yaygın. Tekstil alanında ciddi anlamda da yatırım yapmak istiyorlar. Türkiye'de de Türkiye dünyada tekstil alanında söz sahibi bir ülke. Çok canlı bir tekstil ticaretimiz var. Bu Özbek pamuğunu işleyerek dünya piyasalarına tanıtılması noktasında Özbekistan'da ciddi bir tekstil işin yapılması noktasında da yatırımcılarımız söz konusu. Gidecek yeni yatırımcılarımız söz konusu. Özellikle mesela Bursa'nın tekstili çok canlı. Tekstilde canlı bir sanayiye sahibiz. Önümüzdeki günlerde de Taşkent'ten bir grup iş adamı gelecek. Bursa'yı gezdireceğiz. Bursa'daki tekstil fabrikalarımızı, tekstil yatırımını. Bursa'daki tekstilcilerimizi de oraya götürerek oradaki yatırım alanlarını, yatırım yapma şartlarını görüşecekler. Şu anda Özbekistan tamamen ücretsiz yer tahsis ediyor gidecek olan iş adamlarımıza. Çok uygun enerji söz konusu, uygun fiyatta. Ve çok cazip bir ülke Türkiye için. Türkiye iş adamlarının ciddi anlamda orada yatırımları var. Mesela Özbekistan'dan da Türkiye'ye gelen çok ciddi bir iş gücü var. Şu anda 150 bin civarında Türkiye'de çalışan Özbek kökenli vatan.
Bir kent nüfusu neredeyse.
Evet. Ciddi anlamda bir nüfus var. Ama Özbekistan Orta Asya'nın en canlı nüfusuna sahip. 30 milyon civarında bir nüfusa sahip. Orta Asya'nın en kalabalık, en canlı bir nüfusu, bir merkez aynı zamanda. Ama buna paralel olarak da çok ciddi kaynakları var. İnsan kaynağı çok yerinde. İşte tarımsal girdisi çok iyi Özbekistan'ın. Bunu sanayiye de taşımak istiyorlar ve turizme taşımak istiyorlar. Çok Türk insanı için iyi bir cazip bir yatırım alanı.
Evet, aslında Türk dünyası öyle değil mi? Bütün ülkelerde baktığımızda müthiş bir potansiyel olduğunu görüyoruz. Enerjiden ulaştırmaya varıncaya kadar bunlar değerlendirilmeye çalışılıyor. Aslında kültür etkileşimi de güçlü. TRT Avaz'ın yayınlarıyla biz Türk dünyasını daha yakından tanırken aynı zamanda Türk filmleriyle de onlar bizi tanıyor herhalde. Yakın. Yayın öncesinde biraz sohbet etme imkanı bulduk. Yaşadığınız bazı anılar var. Onları da paylaşmanızı isteyeceğim.
Şimdi doğru diyorsunuz. Özbekistan'da çok ciddi bir yaklaşımımız, yakınlaşma söz konusu. Zannedersem bir medrese ziyaretindeydik. Şu anda hatırlayamayacağım hangi medrese. Çünkü çok medrese gezdiğimiz evet. için. Medrese ziyaretinde oradaki öğrencilerle sohbet ederken Türkçesiyle konuşan birkaç tane öğrenci gördük. Siz nerede öğrendiniz? Türkiye'ye geldiniz mi dedik. Hayır dediler. Nerede öğrendik? İşte Türk dizilerini seyrederek öğrendik dediler. Aynı normal Türkçesiyle konuşabiliyorlar.
Yani Türkiye Türkçesiyle evet. bayağı ciddi.
Evet, ciddi anlamda. Çünkü orada şu anda TRT'nin de tarih dizileri özellikle çok revaçta, çok izleniyor. Oradan Türkiye'yi tanımaya çalışıyorlar ve Türkçe öğrenmişler öğrencilerimiz. Bu da güzel bir şey.
Güzel bir kültür alışverişi. Evet. Çok
tabii
önemli.
İlişkileri etkileyen önemli bir unsur oldu geçtiğimiz süreçte. FETÖ'nün bu ülkelerdeki faaliyetleri sanıyorum ziyaretlerinizde de sıklıkla gündeme gelen bir konu. Bu konuyla ilgili temaslarınızda neler gündeme geliyor? Nasıl bir işbirliği yürütülüyor FETÖ'ye karşı veya diğer terör örgütlerine yönelik?
Şimdi biz bütün uluslararası programlarımızın tamamında FETÖ'yü o ülkelerde dile getiriyoruz. FETÖ tehlikesini dile getiriyoruz. FETÖ'nün Türkiye'de yaptığı tahribatı, Türkiye'deki bu darbe girişimini anlatıyoruz. Özellikle Orta Asya'da da maalesef FETÖ'nün ciddi anlamda bir yapılanması söz konusuydu. Orta Asya'da ülkelerde biliyorsunuz burada işte eğitim adı altında Türkçe öğretiyoruz adı altında maalesef sinsi planlarını gerçekleştirmeye çalıştılar. Ama Özbekistan'da biliyorsunuz daha önce Özbekistan bunların okullarını yasaklayan bir ülkeydi. Şu anda FETÖ'nün Özbekistan'da hiçbir yapılanması, hiçbir şeyi söz konusu değil.
Marif Vakfı'na mı?
O nedenle çok temiz. Marif Vakfımız ciddi anlamda orada yatırım yapıyor. Evet. Fakat diğer Orta Asya Cumhuriyetlerinde biz her bir araya gelişimizde FETÖ'yü anlattık. Ciddi bir şekilde FETÖ tehlikesini artık anladılar. Birçok Orta Asya ülkesinde de FETÖ okulları kapatıldı ya da kapatılma aşamasında geldi. Kapatılan okulları da Maarif Vakfımız birer birer devralıyor. Özellikle Kırgızistan'da ciddi bir yapılanmaları söz konusu. Biz Kırgızistan'ı defalarca uyardık, defalarca anlattık o kardeş ülkeyi. Geldiğimiz noktada da onlar da bu işin ciddiyetini yavaş yavaş kavradılar. Ve ümit ediyorum ki önümüzdeki günlerde herhalde tamamen tasfiye ederler.
Evet. Son tabii. 10 dakikamız var hemen hatırlatayım.
Evet o zaman evet. Oradaki Nevruz kutlamalarını da anmasak olmaz. Dün evet. Sadece dün değil aslında hafta boyunca çok özel ve güzel etkinlikler olduğunu görüyoruz. Siz de o bölgeyi çok iyi bilen birisiniz. Nasıl yaşanıyor Nevruz Türk dünyasında ve özellikle Özbekistan üzerinde de tabii?
Nevruz tabii orada resmi bayram olarak kutlanıyor. Bir hafta tatil var. Bir haftalık boyunca etkinlik olarak kutlanıyor. Bir yandan devlet ricali kendince program yapıyor, kutluyor. Ama vatandaşlar da kendileri bir hafta boyunca etkinlik yapıyorlar. Özellikle kültürel bir etkinlik. Birbirlerine çok gidip geliyorlar. Birbirlerini ziyaret ediyorlar. Tabii yerel birçok adetleri var. Bir takım işte bir...
Yumurta
bir takım boyuyordu. Evet yemeklerin pişirilmesi, yumurta boyanması gibi gibi şeyler etkinlikler söz konusu. Ama onun haricinde de çok yoğun kültürel etkinlikler söz konusu. Tabii halk oyunları, yöresel kıyafetlerini giyerek işte ateşten atlamalar ya da demir dövmeler gibi.
Tam bayram yaşıyorlar
evet,
anladığınız kadarıyla.
Tam bir bayram havasında geçiyor.
Peki efendim şimdi Avrupa Birliği'ni konuşuyor, geleceğini tartışıyor. Geçmişte de çok konuşuldu. Türk dünyası da acaba Avrupa Birliği gibi bir birlik haline dönüşüp ortak bazı kararlar alabilir mi diye. Böyle bir süreç yaşanabilir mi önümüzdeki süreçte?
Tabii biz özellikle Türk soyunu ve Türk dili konuşan ülkeleri bir araya gelirken, bir asamble kurarken işin temeli bu. Her ne kadar biz önce Türk dili kullanan, aynı tarih ve aynı kaderi paylaşan ülkeler olarak bir araya gelsek de temel amacımız sadece kültürde birlik değil, ekonomik birlikteliği de beraberinde daha fazla bir birlikteliği bir araya getirmek arzumuz bu, temennimiz bu. Geldiğimiz mesafe aslında 25 yıl uluslararası çok uzun bir süre değil. Her ne kadar çeyrek yüzyıl da desek uluslararası için çok ciddi bir süre değil. Belki eksiklerimiz olabilir, yanlışlarımız olabilir ama geldiğimiz nokta bence iyi bir nokta. Bunu daha da ileri taşımamız lazım, daha da ileriye götürmemiz lazım. Avrupa Birliği uluslararası platformda ortaya koymuş güzel bir birliktelik her şeyden önce. Yani birçok ülke ulusal bir takım değerlerinden taviz vererek, vazgeçerek bir topluluk halinde bir araya gelmiş. Sınırlarını kaldırmışlar. Vizesiz bir seyahat söz konusu olmuş. Onun haricinde ekonomik bir birliktelik kurmuş ve tek paraya geçmişler. Bu ciddi anlamda bir şey. Ama Avrupa Birliği'nin biliyorsunuz son dönemde ciddi anlamda sıkıntıları var. Her şeyden önce artık Batı ticaretin merkezi olmaktan yavaş yavaş çıkıyor. Ticaret biraz daha doğuya kayıyor. Çin, Hindistan merkezli. İpek yolunun tekrar canlanması söz konusu.
Ki bütün o Türk devletlerinin içini evet. de kapsayan hepsini bir kapsayacak. Yoldan bahsediyor.
Onlar da Doğu milletleri içinde yer alıyor. Türkiye tabii bunun köprüsü. Tam köprüde yer alıyoruz. Kavşakta yer alıyoruz biz. Her iki medeniyete de, her iki coğrafyaya da eşit mesafede aynı yakınlıktayız. Avantajımız bizim o. Ama az önce de ifade ettim, Avrupa Birliği artık bir takım sıkıntılarla boğuşan bir birlik haline geldi. Özellikle son birkaç yıldır her ülke kendi iç seçiminde maalesef Avrupa Birliği değerlerinden vazgeçer noktaya geldi. Seçim kampanyalarında milliyetçilik daha fazla ön plana çıktı. İslamofobiye ön plana çıktı. Din düşmanlığı ön plana çıktı. Maalesef siyasetçiler de bunlara prim verdi. Oysa Avrupa Birliği değerleri tam tersine ortak bir kültürü, ortak bir dili ve aşırı milliyetçiliği reddeden bir yapı vardı. Avrupa Birliği hızlı bir şekilde kendi değerlerinden uzaklaşıyor. Biliyorsunuz İngiltere'de Brexit'le Avrupa Birliği'nden çıktı. Aslında İngiltere'nin Brexit'le Avrupa Birliği'nden çıkmasıyla beraber Avrupa Birliği bir dağılma sürecine girdi. Bunu da görmemiz lazım. Ciddi sorunları var kendi aralarında. Bu sorunları da ekonomik problemleri var. Ama bizim için, Türkiye için asıl olan şudur. Biz şunu ifade ettik, defalarca söyledik. Biz Avrupa Birliği'ne üye olmak istiyoruz. Avrupa Birliği'nin ekonomik standartlarına yakalamak istiyoruz. Ama Avrupa Birliği'ne girip girmemek çok önemli değil bizim için. Biz Avrupa Birliği'nin yaşam standartlarını, ekonomik standartlarını kendimiz çalışarak kendi insanımıza kazandıracağız.
Aslında en önemlisi bu.
Evet. Avrupa Birliği'nin bizi Avrupa Birliği'ne alıp almaması da çok önemli değil. Biz yolumuza Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle Ankara kriterleri deriz, devam ederiz. Evet. Biz kişi başımıza milli geliri 25 bin dolara taşımak istiyoruz. Biz işte ticaret hacmimizi 500 milyar dolara taşımak istiyoruz. Biz kendi gayri safi milli hasılamızı 2 trilyon dolara çıkartmak istiyoruz. Biz bunu yapınca zaten Avrupa Birliği'ne de ihtiyacımız kalmayacak.
Evet, aslında çevremize baktığımızda birlikteliklerin ne kadar kolay oluşturulabildiğini veya dağılabildiğini görüyoruz. Tabii ki bir İngiliz, Alman, Fransız, İspanyol, Yunan bir araya gelip birlik kurabiliyorlarsa Türklerle Türk Cumhuriyetleriyle benzer süreçleri izleyebilir.
Üstelik de galiba çok daha kolay ve köklü bir birliktelik olur Türk dünyasıyla Türkiye'nin oluşturduğu.
Evet, ortak yani, bağlar var şüphesiz.
Ortak bağlar var. Yani. Gerçi belki Avrupa'da da ortak değerler vardı ama şimdi söylem başka, uygulama çok bambaşka.
Tabii Avrupa'da
bir şey.
Da çok sayıda Türk vatandaşımızın olduğunu evet. düşünürsek aslında biz bir yönümüzde zaten Avrupa'nın içindeyiz.
Onu da belirtelim. Evet. Biz aslında onun temellerini attık. Yani Orta Asya Türk Cumhuriyetleriyle hem Türkpa'da yani Türk dili konuşan ülkelerin parlamenterleri biz bir araya geldik. Bir birliktelik kurduk ama bu birlikteliği biraz daha ileri taşımamız lazım. Evet. Bir adım daha ileri götürmemiz lazım. Çıtayı biraz daha yükseltmemiz lazım. Bunun gayretiyle, çalışmalarıyla yapacağız. Tabii bu işler çok da kolay, bir günde olacak şeyler değil. Şimdi bu ülkeler her şeyden önce yeni bağımsızlığını kazanmış. 25 yıl olmuş bağımsızlığı kazanmış. Birçoğu demokrasiye geçememiş ya da geçme noktasında, emekleme safhasında. Türkiye bu ülkelerin tamamına önder olan bir ülke, yol gösteren bir ülke, abi konumunda olan bir ülke. Biz hiçbir şekilde bu ülkelerin, Orta Asya Cumhuriyeti'nin işlerine karışan bir ülke değiliz. Ama bu ülkelerin de güçlü olmasını arzu ediyoruz. Türkiye ile beraber, diğer bütün Orta Asya Cumhuriyetleri ile beraber. İnşallah bundan sonraki süreçte Avrupa Birliği standartlarında ve ya da Avrupa Birliği standartlarını da aşan bir birlikteliği hızlı bir şekilde sahip oluruz.
Aslında İslam coğrafyasına bu anlamda Türkiye öncülük ediyor diyebiliriz. Filistin konusunda bunu görüyoruz. Bütün evet. o Kuzey Afrika'daki gelişmeler, Afrika ülkelerini ziyaretlerde gösterilen ilgide de bunu görüyoruz. Yani Türkiye kendi bölgesinde hakikaten öncü konuma gelmiş ülkelerin başında geliyor ama ne yazık ki terörle mücadele konusunda o gerekli desteği sanıyorum pek de göremiyoruz değil mi? Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da gelişmelere baktığımızda.
Bu arada süremizi de hatırlatayım. Son 4 dakikamız evet. var. Evet.
Şimdi uluslararası arenada yaptığımız işlerin takdir edilmesi her zaman günlük anlık olmuyor. Ama her şeyden önce Sayın Cumhurbaşkanımızın bugüne kadar koyduğu dış politika hedeflerinden mesela bir Filistin meselesine sahip çıkması, dünyanın beşten büyük olduğunu ifade etmesi, bütün dünyada mazlum milletlerde bir mahkes bulan bir sestir. Şu anda İslam aleminin neredeyse tamamında Cumhurbaşkanımız çok aşırı derece sevilen, herkesin tanıdığı bir lider konumunda. Şimdi bu ülkelerin yöneticileri, yönetimleri ya da Avrupa Birliği'nin ülkelerin belki menfaat çekişmesi bakımından karşı karşıya geliyor olabiliriz. Ya da bir takım şeyler şu anda konjektürel olarak işlerine gelmiyor olabilir ama biz her zaman şunu ifade ettik. Yani nerede dünyada bir mazlum varsa Türkiye orada var oldu. Yani Filistin'e de eşit mesafede durduk. Arakan'a da eşit mesafede durduk. Ama onun daha ötesinde biz hiçbir zaman din kaygısıyla hareket etmedik. Biz hiçbir zaman ırk kaygısıyla da hareket etmedik. Bugüne kadar dünyada şu anda Amerika'dan sonra uluslararası yardım yapan, en fazla yardım yapan ikinci büyük ülkeyiz. Ama Amerika'nın gayri safi milli hasılasıyla kıyasladığınızda biz Amerika'dan da fazla dış yardım yapan bir ülkeyiz. Bu yaptığımız dış yardımların hiçbirini ne din kriterini ne diğer kriterleri öne koyduk. Dünyada da nerede hangi milletin yardıma ihtiyacı varsa Türkiye orada var oldu. Türkiye böyle bir misyon üstlenen bir ülke. Şu anda Avrupa, Afrika'nın tamamında herkesin gıptayla izlediği ve Türkiye'ye örnek aldığı, Türkiye'ye yardıma çağırdığı bir noktadayız. Avrupa Afrika'yı sömürdü ama biz Afrika'yı ayağa kaldırmak istiyoruz. Dost, kardeş ve eşit mesafede, eşit ulus olarak onlara yardım etmek istiyoruz. Afrikalılar da bütün Afrika ülkeleri, Afrika milletleri bunu görüyor. Ve bütün Cumhurbaşkanımıza da sempatiyle, gıptayla bakan bir noktadayız. Ben bundan 6 ay önce Mogadişu'ya gittim. Yani Mogadişu'da şu anda can güvenliğinin olmadığı bir ülke. Orada şunu ifade edeyim, gururla gördüm ki tek misyon Türkiye'nin büyükelçisi var. Başka hiçbir
Somali'yi ayağa kaldıran ülke hakikaten Türkiye.
Hiçbir ülkenin dış misyonu yok. Birçok ülke Türk dışişlerinin Türkiye misyonu üzerinden oradaki işlerini görüyor. Ve okyanus kenarına çok güzel Osmanlı Selçuklu mimarisiyle yapılan örnek alınacak, gıpta edilecek bir misyona sahibiz orada. Dışişleri konutuna sahibiz. Büyükelçiliğe sahibiz. Ve orada ben şunu gördüm. Türkiye gerçekten çok güzel işler yapıyor. Can güvenliğini hiçe saymış. Orada gitmiş biz büyükelçimiz. TİKA orada çok ciddi işler yapıyor. Yani milleti hiç kimsenin gidemediği, hiç kimsenin can güvenliği gerekçesiyle inmediği TİKA orada birçok köylerde, birçok kırsal alanında yardım yapıyor, yatırım yapıyor oradaki insanları. Buradaki insanlar da bunu görüyor. Bunların tamamı karşılıksız, bedelsiz. Sadece oradaki insanlara bizim el uzatmamış, ayağa kalkması noktasında. Bunu görüyorlar ve Türkiye'yi de gerçekten gıptayla izliyorlar.
Evet, süremizin sonuna geldik efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Son bir iki cümleyle ne demek isterseniz alalım dinleyicilerimize.
Ben ekranları başında bizi izleyen dinleyicilerimize de teşekkür ediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Şunu ifade etmek istiyorum. Türkiye önümüzdeki dönemde de hızlı bir şekilde kalkınmasına devam edecek. Özellikle az önce ifade ettiğim gibi 2023 vizyonu, 2023 hedefleri bizim Türk insanı için ortaya koyduğumuz hedeflerdir. Ama bir yandan da dünyanın diğer ülkelerine, diğer insanların sorunlarında duyarsız kalmadan, onların sorunlarına yardımcı olarak, onlara el uzatarak, onlarla beraber daha yaşanabilir bir dünyayı biz hayata geçirmek istiyoruz. Evet. Sömürülen bir dünya değil, kardeşçe yaşanan. Beraberce gerçekten savaşların olmadığı, barış içerisinde insanların mutlu mesut ettiği bir dünyada yaşamak istiyoruz. Biz bunun için kendimize Türkiye olarak bir misyon edindik. Dünyanın neresinde olursa olsun yardıma ihtiyacı olan, Türk insanı ihtiyacı olduğu yerde biz var olacağız.
Evet, çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olunuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonları Üyesi, Türkiye-Macaristan Dostluk Grubu Başkanı, Türkiye-Özbekistan Dostluk Grubu Üyesi, AK Parti Bursa Milletvekili, Avukat İsmail Aydın stüdyo konuğumuzdu. Gazeteci Hakkı Kurbanse'de teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Haftaya Meclis Gündemi programıyla yine sizlerle birlikte olacağız. Görüşebilmek umuduyla hoşça kalın. Meclis Gündemi.